Analar için şu dünyada Allah'ın öbür günlerinden farklı bir gün var mıdır acaba? Her sabah ana daha şafak sökmeden, ötekiler daha uykudayken uyanıp kalkar, tavuklarla domuzu, mandayı dışarı salar, hayvanların geceleyin yaptığı pisliği süpürür ve avlunun köşesindeki tezek yığının üstüne koyardı. Ötekiler yata dursun, o mutfağa gidip ateşi yakar, erkekle ihtiyar uyandıkları zaman içsinler diye su ısıtırdı. Sonra sıcak suyun birazını kızının gözlerini yıkamak için ayırır ve ılınsın diye tahta bir çanağa boşaltırdı. Küçük kız her sabah kirpikleri sımsıkı birbirine yapışmış olarak uyanır ve gözleri yıkanıncaya değin hiç bakamazdı. Gözleri böyle kapalı uyanmaya başladığı ilk zamanlar çocuk pek korkmuştu. Anası da öyle. Yalnız koca nene çocukken benim de gözlerim böyle olurdu. Ölmedim ya işte demişti. Artık onlar da alışmışlardı. Biliyorlardı ki çocukların gözleri bazen böyle olur. Ama ucunda ölüm yoktur. Ana suyu daha ancak boşaltmıştı ki çocuklar çıka geldiler. Oğlan kızı elinden tutmuştu. Yataktan hiç gürültü etmeden inip babalarını uyandırmamak için usulca gelmişlerdi. Evin erkeği keyifli zamanında pek neşeli olmasına rağmen öfkelenince tam öfkelenir, hele uykusunu almadan uyandırılırlarsa çocukları yaman pataklardı. İki çocuk mutfak kapısında ses çıkarmadan durdular. Oğlan gözlerini anasına dikmiş, hala uyku sersemi gözlerini kıpıştırarak esniyor, kız da gözleri sımsıkı kapalı hiç kımıldamadan sabırla bekliyordu. Ana hemen yerinden kalktı ve duvara çakılmış tahta çivide asılı kurşunileşmiş havluyu aldı. Ucunu çanaktaki suya soktu ve kızın gözlerini usul usul sildi. Çocukcağız ses çıkarmadan yalnızca nefesiyle azıcık mızıldandı ve ana yine her sabah olduğu gibi şu göz merheminin çaresine bakmak gerek gayrı diye düşündü. Bugünlerden bir gün bir çaresine bakmak gerek. Unutmayıp bizimkine söylemeli. Pirinç saplarını satmaya gittiği zaman eczaneye uğrayıversin. Kasaba kapısının sağındaki o küçük sokağa sapınca var bir tane. Tam o sırada erkeği kapıya geldi. Bir yandan hırkasını giyerken öbür yandan sesli sesini esneyerek kafasını kaşıyordu. Ana aklından geçenleri ona söyledi. O pirinç saplarını satmaya gittiğinde su kapısının yakınındaki eczaneye gidiver de iltihaplı göz acısına iyi gelecek merhem falan bir şey bul, getir bari. Ama erkek hala sabah uykusuzluğu içindeydi. Ters ters, 3 kuruş paramız var şurada. Neden söz merhemine verelim? Nasılsa ölmüşü öleceği yok, diye cevap verdi. Çocukken benim de gözlerim acırdı. Öyleyken babam para harcayıp bana merhem falan almazdı. Oysa elinde kalan tek oğlu da bendim. Ana şu sırada konuşmanın zamanı olmadığını anlayarak sesini kesti. Gidip erkeğinin sıcak suyunu boşalttı. Yine ne de olsa biraz bezmişti. Onun için tası erkeğin eline vermedi de masanın üstüne koydu. Onu eğilip kendi almak zorunda bıraktı. Bununla birlikte hiçbir şey demedi ve şimdilik bu meseleyi aklından sildi. Birçok çocukların küçükken gözleri acır, büyüdükçe geçerdi. Nasıl ki kendi erkeği de çocukluğunda göz ağrısı çekmiş, sonra iyi olmuştu. Gerçi yüzüne tam bakınca göz kapaklarında eskiden kalma iz ve çizgiler vardı ama her şeyi pek güzel görüyordu işte. Pek ince, ufak olmamak şartıyla. Adam sen de, hoca değildi ki, ömrü kitap okuyup göz nuru dökmekle geçecek. Birden koca karı yatağında dönüp titrek sesle seslendi. Ana hemen bir tasa sıcak su boşaltıp içeri götürdü ve yatağından kalkmazdan önce içsin diye kaynanasına verdi. Koca karı suyu höpürdete höpürdete içti, boş karnından gelen kötü yerleri giydirerek giderdi. Ve onu sabahları böyle güçsüz bırakan ihtiyarlığın derdiyle inledi biraz. Ana mutfağa gitti ve sabah yemeği hazırlığına başladı. Çocuklar sabah serinliğinde birbirlerine sokulmuş yerde oturuyor ve bekliyorlardı. Biraz sonra oğlan kalktı ve ocak başına anasının yanına gitti ama kız oturduğu yerde kaldı. Birden güneş doğudaki tepelerin ardından çıktı. Işığı parlak, büyük ışın çizgileriyle tarlaların üzerine serpildi. Güneş vurunca küçük kız çarçabuk gözlerini yumdu. Eskiden olsa ağlardı ama Şimdi büyük insanlar gibi yalnızca soluğunu hızla içine çekti de yerinden kımıldamadı bile. Kızarık kapaklı gözleri sımsıkı yumulmuş, annesi eline yemek tasını tutuşturuncaya dek olduğu yerde bekledi. Evet, gerçi ana için bütün günler birbirinin eşiydi ama o hiçbir zaman can sıkıntısından yakınmamıştı. Günlerinin geliş geçişinden hoşnuttu. Biri çıkıp ona bu hayat sıkın canını sıkmıyor mu diye sorsa, kadın herhalde o parlak kara gözlerini iri iri açar ve şöyle bir cevap verirdi. Ama toprak değişiyor ya işte, tohum zamanından harman zamanına dek. Vakti gelince kendi tarlamızın ekini biçilecek. Sonra kirayla tuttuğumuz öbür tarlanın ürününden toprak sahibine kira borcu ödenecek. Bu arada bayram tatilleri var, yeni yıl tatili var. Bunlar yetmiyorsa çocuklar da durmadan büyüyüp değişiyor ya. Ben desen her yıl bir yenisini doğurmakla meşgulüm. Bana sorarsan hayatım değişikliklerle dolu. Hem de sabahtan akşama değin çalışıp çabalamakla tükenmeyen cinsten. Tarla işlerinden birazcık zamanı arta kaldığı zaman da yapacak iş doluydu. Köy kadınlarından ya birinin doğum vakti gelmiştir ya da öbürünün çocuğu ölmüş dertlidir. Bir başkasında terlik üstüne gül yapmak için yeni bir örnek, hırka dikmek için yeni bir kolaylık vardır. Bazı günlerde ana biraz tahıl ya da lahana satmak için erkeğiyle birlikte kasabaya giderdi. Kasabada görülecek öyle tuhaf, öyle değişik şeyler vardı ki, insanın düşünecek vakti olsa kasabadaki manzaraların salt düşüncesiyle bile saatler geçirilebilirdi. İşin aslına bakarsanız bu kadın öyle bir kadındı ki, erkeği ve çocuklarıyla oturmak ona yeter de artardı. Başka hiçbir şey düşünmeye gereği isteği yoktu. Erkeğinin sık sık kabaran şehvetinin ateşini tatmak, ondan gebe kalıp kendi gövdesi içinde yeni bir canın geliştiğini bilmek, bu yeni yaratığın biçimlenip büyüdüğünü duymak, çocuk doğurmak ve çocuğa memesinden süt içirmek. Bu kadın için bunlar yeterdi. Şafaksa kalkıp ev halkına yemek hazırlamak, hayvanlara bakmak, toprağı ekip ürününü almak, kuyudan içme suyu çekmek, yamaçlardan oç biçerek günler geçirmek, güneşin, rüzgarın tadını çıkarmak. Bunlar yeterdi. Ömrünün her gününü tadını çıkara çıkara yaşardı ana. Çocuk doğurmak, tarlada çalışmak, yemek, içmek, uyku, evi silip süpürmek, derleyip toplamak ve köy kadınlarının kendi hamaratlığını ve eline çabukluğunu, övgülerini dinlemek. Erkeğiyle kavga etmek bile bir bakıma iyiydi. Birbirlerine karşı duydukları şehvete bir başka keskinlik verirdi. Onun için ana her yeni günü istek ve sevinçle karşılardı. Bu sabah erkeği karnını doyurduktan sonra tırmığını aldı ve her zamanki gibi isteksiz adımlarla tarla yolunu tuttu. O gün gittikten sonra ana tasları yıkadı, koca karıyı kapı önüne güneşe oturttu ve çocuklara evin yanında oynamalarını, göl kıyısına gitmemelerini tembihledi. Sonra o da tırmığını aldı ve yola çıktı. Birkaç kez dönüp dönüp arkasına baktı. Koca ninenin ince sesi uzaktan uzağa hala kulağına çarpıyordu. Ana kendi kendine gülümseyerek yoluna gitti. Kapıya göz kulak olmak ihtiyarın elinden gelen tek şeydi ama o bunu gururla yapardı. İyice kocamış ve yarı körleşmiş olmasına rağmen işi olmayan birinin eve yaklaştığını hemen fark eder ve gerekirse yaygara koparmasını bilirdi. İhtiyarın yükü ağırdı. Ananın üstünde çok zaman başına belaydı. Bununla birlikte bir gün yenge, "Sizin şu ihtiyar bir göçüp gitse başın rahat edecek, kadın kardeş. Pek kocadı gayri, gözü kör, her yanı ağrır, tutulur. Varsan baksan yemek de beğenmez," demişti de ana, şefkatini dışarı vurmamak istediği zamanlar kullandığı o sakin yumuşak tavırla, "Öyle ama hala çok işe yarıyor. Kapıyı bekliyor biz yokken," diye cevap vermişti. "Dilerim Allah'tan kızım iyice ele gelene dek göçmesin." Böyle ihtiyar bir kadınla didişmeye ananın yüreği dayanamazdı. Öyle kadınlar bilirdi ki evlerinde kaynanalarıyla savaş halinde olduklarını, ihtiyarların huysuzluğunu bir an bile çekemediklerini, övüne övüne anlatırlardı. Ama bu genç anaya kaynanası da çocuklarından biriymiş gibi gelirdi. Çocuklaşmıştı artık. Çocuklar gibi şunu bunu ister dururdu. Baharda söz gelişi ille onun canının çektiği otları bulup toplamak için şu tepe senin, bu tepe benim dolaşmak anaya bazı bazı bıkkınlık verirdi. Bir yaz köyde kötü bir ishal salgını olmuş, sapasağlam iki erkek, iki kadın ve birçok küçük çocuğu alıp götürmüştü. Koca nine de öleceğe benzerdi. O kadar ki paralarının çıkıştığı kadar iyi bir tabut bile almış, hazır etmişlerdi. Ama sonunda ihtiyar ölümden dönüp de yine hayata sarılınca genç ana canı gönülden sevinmişti. Dayanıklı koca nine şimdiye dek iki tane kefenli kırkayı giyip eskitmişti. Bir türlü ölmemişti ve ana onun ölmeyişine seviniyordu. Bu sönük hayatın hala yanmakta direnişi köyün içinde bir şaka konusu olup çıkmıştı. Gelininin içinde gömülsün diye diktiği ilk kırmızı hırkayı ihtiyar o yörede gelenek olduğu üzere mavi yel değirmeninin altına giye giye eskitmişti. Bir yenisi örülünceye dek bir türlü rahat etmemişti. Şimdi bu ikinci kefenli kırkasını severek giyiyor ve köyden biri "Ne, sen hala buralarda mısın koca nine?" diye yaklaşacak olursa ihtiyar neşeyle "Buralardayım ya, sırtımda da iyi kefenliklerim var." diye cevap veriyordu. "Bunları da eskitip gidiyorum işte. Kim bilir daha kaç tanesini eskiteceğim." Bir türlü ölmeyip de yaşaya durması ona da güzel bir şaka gibi geliyordu. Bu sabah bir daha arkasına bakan genç ana uzaktan ihtiyarın sesini duydu. "İçin rahat olsun güzel kızım. Kapıya göz kulak olacak, ben varım." Kadın kendi kendine gülümsedi. Doğrusu göçüp gidince arayacaktı koca karıyı. Ama arayıp övünmenin ne yararı vardı? Ömür geleceği saatte gelir, gideceği saatte giderdi ve bu saatleri değiştirmek de kimsenin elinde değildi. Ana da rahat, huzurlu kendi yoluna gitti.